Ayrım 23. İran'da soluyor çiçekler. Bahman Nirumant. Sayfa 216. Lazer ışınlı melek. Bu kargaşalığın ortasında Amerikalı rehineler sorunu çözüm bekliyor. Bu olayın şimdiye dek İran üzerindeki etkileri çok olumsuzdu. İran'ın Amerikan bankalarındaki 13 milyar dolarlık hesabı Carter'ın bir kararıyla dondurulmuştu. Ayrıca İran'a karşı iktisadi misilleme kararı alınmıştı. İran, uluslararası alanda tek başına kalmıştı. Mollaların ve hükümet sorumluların arasında rehineler konusunda görüş birliği yok. Aralarında Cumhurbaşkanı Beni Sadr'ın ve Dışişleri Bakanı Kutupzade'nin de olduğu ılımlı kanatta bu sorunun en kısa zamanda çözümlenmesi gerektiği görüşü yaygın. İmamın çizgisinde olan aşırı kanat ise ateşin üzerine körükle gidiyor. Hümeyni de bunları arkadan destekliyor. Hümeyni, Amerikalılarla dolaylı ve dolaysız her çeşit teması yasaklıyor ve Şah'ın İran'a teslim edilmesinde diretiyor. Yine de herkesin düşünmeye bile korktuğunu yapmaya cesaret eden biri çıkıyor. Dışişleri Bakanı Kutupzade, Amerikan Cumhurbaşkanı'nın danışmanı Jordan ile gizlice buluşuyor. Ülkedeki Amerikan düşmanlığı göz önüne getirilirse bunun ne kadar yürekli bir iş olduğu anlaşılır. Bu gizin ortaya çıkması bakanın kellesine mal olabilir. Bir masaya oturduk diye anlatıyor Jordan gizli toplantıda olanları. Bir hizmetçi bir şişe kırmızı şarap getiriyor ve benim bardağımı dolduruyor. Ev sahibinin bardağını doldurmak isteyince Kutupzade eliyle bardağı örtüyor. Şarap mı sevmiyor yoksa bana karşı İslam'a bağlılığını mı göstermek istiyor bilemiyorum. Benimle burada buluşmakla kendinizi büyük bir tehlikeye atıyorsunuz diyorum. Barış için her tehlikeyi göze alırım diyor Kutupzade. Ama bunu kendinize dert edinmeyin. Sizden ricam hiçbir zaman benim adımı vermemeniz. Söz verdim sözümü tutacağım diyorum. Ama duyulursa ne olur? Hiçbir şey olmaz dostum diyor Kutupzade gülümseyerek. Önce işimi, sonra da kellemi kaybederim. Kutupzade önce İslam devrimi, Hümeyni ve kendi hakkında uzun uzun konuşuyor. Sonunda Jordan dayanamayıp soruyor. Bu sorunu en çabuk ve en barışçıl yönde nasıl çözümleyebilirsin? Ne dersiniz? Kutupzade gülerek diyor ki, çok kolay. Peki nasıl diye soruyor öteki heyecan içinde. Kutupzade yavaş bir sesle diyor ki, öldürün Şah'ı. Ciddi söylüyorum. Şah şu anda Panama'da. Öldürülmesi hiç de zor değil. CIA ona bir iğne yapıp eceliyle ölmüş süsünü verebilir. Jordan'ın anlattıkları doğru mu bilmiyorum. Konuşma bir sonuca varılmadan sona eriyor. Rehine alma olayına tepkiler gittikçe büyüyor. İlk coşkunun izi bile kalmıyor. Devlet eliyle örgütlenmiş bu olay artık bir şey vermiyor. Hastaneden taburcu edilen ve Tahran'a yerleşen Hümeyni, zaman kazanıp sorumluluğu başkalarının üzerine yıkmaya çalışıyor. Rehinelerin kaderi hakkındaki kararı yakında ilk kez toplanacak olan yeni parlamento verecek. Amerikalılar rehinelerin serbest bırakılacağına artık inanmıyorlar ve askeri operasyon yapmayı düşünüyorlar. 8 Nisan 1980 günü Carter televizyonda İran'la ilişkilerin kesildiğini bildiriyor. İranlı diplomatlar 24 saat içinde ülkeyi terk etmek zorunda. İki ülke arasındaki tüm ticari ilişkiler kesiliyor. 18 Nisan günü Kutupzade ikinci kez Hamilton'la gizlice buluşuyor. Ama bu kez Amerikan başkanının danışmanıyla yaptığı görüşmenin nelere yol açacağını göremiyor. Rehineler sorununun çözümünün daha ne kadar zaman alacağı sorusunu Kutupzade şöyle yanıtlıyor. Bu işin bu kadar kolay olduğunu sanmıyorum dostum. Birkaç ay daha sürebilir. Jordan'ın ifadesine göre Carter'ın çok maceracı bir askeri operasyona girişmesine Kutupzade'nin bu sözleri yol açmış. 24 Nisan günü bir askeri yük uçağı 8 helikopter ile subaylardan, erlerden oluşan bir özel birlikte İran'a uçuyor. Bu komando önce İran'ın ortasındaki Tabas kentinin yakınında çöle inecek ve oradan 8 helikopterle Tahran'a uçacaktır. Tahran'da bir yıldırım operasyonla rehinelerin kurtarılması için tüm hazırlıklar yapılmıştı. Ama bir kum fırtınası yüzünden 2 helikopter düşüyor, 2 tanesi de teknik bir hata yüzünden saf dışı kalıyor. Bir başka helikopter de bir C-130 uçağına çarpıyor, ikisi de yanıyor. Komando geriye 8 ölü, 3 hasar görmüş helikopter ve de C-130 uçağını bırakarak alelacele Amerika'ya dönmek zorunda kalıyor. Carter hükümeti için ağır bir darbe. Dışişleri Bakanı Vance istifa ediyor. Başarısızlığa uğrayan operasyon Tahran'ı sevince boğuyor. Allah İslam Cumhuriyeti'ni korumuş ve saldırıyı engellemişti. Yüksek tekniğin ve gelişmiş hesap makinelerinin çölde bir kum fırtınasında bozulması başka türlü nasıl açıklanabilirdi ki? Allah'ın elçisi Hümeyni hakkındaki son kuşkular da böylelikle ortadan kalktı. Günler ve haftalar boyunca bu tansığı açıklamaya çalışan kuramlar gazetelerde yayınlanıyor. İslam efsanelerinde buna benzer olaylar aranıyor. Bunu çağdaş yollarla açıklamaya çalışanlar da var. Araştırmalar göstermiş ki helikopterler kum fırtınası yüzünden değil, lazer ışınları yüzünden düşmüş. Ama çölün ortasında hiç insan olmadığına ve hele de böyle silahlarla donatılmış bir insan olamayacağına göre olsa olsa melekler yapmış olabilir bu işi. Olay yerinde hiç ayak izi bulunmamış. Çarpışma da lazer ışınlarıyla helikopter pilotunun beynine işleyen meleklerin işiymiş. Böylesine iyi eğitimden geçmiş bir pilotun yer kıtlığının olmadığı bir çölün ortasında hem de koskocaman bir uçağa çarpması başka türlü açıklanamazmış. Her ne olursa olsun bu olay Hümeyni'nin sırtının yere gelmeyeceğini gösteriyordu. Kralların en güçlüsünü ülkeden kovmuş, yakın ve Orta Doğu'nun en güçlü ordusunu alt etmiş ve 2500 yıllık monarşiyi devirmişti. Sonunda süper güç Amerika'nın bile sırtını yere getirmişti. Ne demişti kısa bir süre önce? Korkmayın, Amerika bir şey yapamaz. Ne kadar da haklı çıkmıştı. Ruhumsun Hümeyni haykırışları geliyordu akşamları çatılardan yine. 8 Amerikalının cesedi Tabas çölünde kalıyor. Nerede bir ceset varsa katillerin elebaşısı Halkalı ve Gaffari de orada. Bir televizyon ekibiyle olay yerine gidip sanki bu olanlar kendi kişisel marifetleriymiş gibi kahraman pozlarında film çektiriyorlar. Halkalı yarı yarıya yanmış cesetleri enkaz arasından çıkarıp elindeki sopayla, Gaffari ise ayaklarıyla itip kakıyordu. Milyonlarca seyirciye televizyondan bu korkunç sahneler gösteriliyor. Olayı yakından izleyenler İran sınırındaki radarların niye Amerikan uçaklarının gelişini bildirmediğini soruyorlar. Olaydan 2 gün sonra İran Hava Kuvvetleri'nin geride kalan yük uçağını ve helikopterleri bombalamasının nedeni de anlaşılmıyor. Uçakların incelenmesi bu konulara aydınlık getirilebilirdi. Acaba bundan korkulduğu için mi bombalandı uçaklar diye tahminler yürütülüyordu Tahran'da. Bombalama emrini kimin verdiği saptanamıyor. Bu olup bitenler bugüne kadar çözülmemiş bir bilmece olarak kalıyor. Ama başarısızlığa uğrayan bu operasyon mollaların çok işine yarıyor. Sıra artık üniversitelerde. Muhalefetin merkezi olan üniversiteler mollaların gözüne batıyor. Aydınlara, sol ideolojilere ve şeytan işi olan Allah'a, dine, imanı sarsan bilime duyulan nefretin de rolü var bunda. Parlamento seçimleri biter bitmez üniversitelere saldırılar başlıyor. Kısa bir süre öncesine kadar direniş merkezi olarak görülen üniversiteler şimdi artık şeytanın yuvası olarak damgalanıyor. Ve 18 Nisan günü halk yeterince kızıştırıldıktan sonra Devrim Konseyi siyasi grupların 3 gün içinde üniversiteden çekilmesini istiyor. Ayrıca üniversitede her türlü etkinlikler yasaklanıyor. Ama kısmen silahlı olan gruplar bu ultimatoma aldırmıyorlar. Kararı protesto eden ama yine de buna boyun eğen halkın mücahitleri dışındaki tüm örgütler üniversiteyi savunmakta kararlılar. Silahlar ortaya çıkarılıyor, barikatlar kuruluyor. Diğer tarafta da Hizbullahlar ve devrimin nöbetçileri saldırıya hazır. Çatışma 3 gün sürüyor. Sadece Tahran'da 26 kişi ölüyor. Ultimatomun süresinin dolmasından birkaç saat önce kitleler bu sorunu kendi elleriyle çözmeye çağrılıyor. Bunun ne anlama geldiğini herkes biliyor. Kan gövdeyi götürecek. Artık direnmenin bir anlamı yok. Gece saat 3'te sonuna kadar direnen fedailer de silahlarını bırakıyorlar. Ertesi gün yüz binlerce kişi üniversiteye doluyor. Beni Sadr'ın başkanlığındaki devrim konseyi gelip utkusunu kutluyor. Etrafımdaki yüzleri seyrediyorum. çoğunluğunu işportacılar, gecekondu halkı, eli bıçaklılar ve yeni yetişmeler oluşturuyor. Aralarında öğrenci ve profesör yok gibi. İyi ki fedailer silahları bırakmışlar diyorum içimden. Yoksa yüzlerce kişi ölecekti. Beni Sadr bir söylev çekiyor. Sevgili kardeşlerim, bacılarım diyor. Çağrımıza uyup bu tarihsel toplantıya geldiğiniz için teşekkür ederim. İşte İslam kültür devrimi bugün burada yapılıyor. Halkımız şeytanın egemenliğini kırıp kendi egemenliğini kuruyor. Tarihsel bir gün bugün. 12 milyon kişinin oyunu almış olmak beni Sadr'ı kıvançlandırıyor. İslam'ın yardımıyla tüm insanlığı mutlu edecek bir ermiş gibi hissediyor kendini. Bir kentten ötekine gidip konuşmalar yapıyor ve halkın gösterdiği ilginin tadını çıkarıyor. Türkmen köylü şuralarına savaş açan ve ayak takımının yardımıyla üniversitede halkın egemenliğini kuran Beni Sad, şimdi de Kürtlerle hesaplaşmak istiyor. 15 Mayıs günü Tebriz'de cuma namazında şunları söylüyor. Baneh'te, Kürdistan'da bir kent, savaşan kahraman askerlerimiz sesimi duysunlar. Cumhurbaşkanı ve Genelkurmay Başkanı olarak savaşı zafere erişinceye kadar sürdürün. Baneh kentini bozguncu unsurlardan temizlemelisiniz. Cumhuriyetimiz emekçilerin cumhuriyetidir. Ayaklanmaya neden yok. Geçmişteki yanlışların yinelenmesine göz yummayacağız. Devrimimizin düşmanı Amerikalılar bilsinler ki tüm dünyada bizden daha solda kimse yoktur. Gerçek solcular biz Müslümanlarız. Zafer sarhoşluğu ve alkış sesleri çiçeği burnunda Cumhurbaşkanı'nın yakın çevresinde dönen dolapları görmesini engelliyor. İktidarın en yüksek basamağına, neredeyse yaşlı devrim önderinin de üstüne çıkıyor Beni Sadr. Ama mollaların ayağının altından merdiveni çekmek üzere olduklarını göremiyor. Başta Ayetullah Beheşti ve Rafsanjani olmak üzere tüm molla takımı, parlamento üyesi ve İslamcı Cumhuriyet Partisi'nin başkanı Ayat, gizlice bıçaklarını biliyorlar. Küçük bir azınlığının Cumhurbaşkanı desteklediği parlamento, Ayetullah Beheşti'nin başkanlığını yaptığı Yüksek Hukuk Divanı, Devrim Nöbetçileri Örgütü, komiteler, İslamcı Cumhuriyet Partisi ve radyo televizyon hepsi Beni Sadr'ı çelmelemeye çalışıyorlar. Mücahitlerin yayınladığı, Ayat'ın bir öğrenciyle yaptığı görüşmenin mücahitlerin eline geçen bant kayıtları, mollaların Cumhurbaşkanı'nın suyunu kaynatmakta olduklarını gösteriyor. Üniversitelerin açılmasına göz yummayacağız diyor Ayat. İmtihanlar da, tedrisat da yapılmayacak. Bir darbede devireceğiz Beni Sadr'ı. Bir müddet daha hevesini alsın. Bu bizim işimize gelir. Silahlarımıza karşı kendini müdafaa bile edemeyecek. Mühim olan Hümeyni. Son sözü onun söylemesi lazım ve söyleyecektir de. Ayat, banttaki kayıtları yatsımaya bile gerek görmüyor. Bir tek yazılı örneğinin eksik kaleme alındığını ileri sürüyor. Ve tıpkı söylediği gibi kültür devrimi yapmak bahanesiyle ülkedeki tüm üniversite ve yüksek okullar süresiz olarak kapatılıyor. Yüz binlerce öğrenci sokakta kalıyor. 23. ayrımın sonu. Sayfa 222.